Sayfa 237. Soros'un iki ilginç günü. Sınır tanımayan açık toplumcular. Kurtuluş Savaşı benzetmesi düşman olmadığı için enteresan. Bu bir Kurtuluş Savaşı ise bir de kurtarıcı lazım. O da bir kelime oyunuyla Mustafa Kemal Derviş mi? Nilüfer Göle, Aktüel, 26 Nisan 2001. Dipnot, Nilüfer Göle, CHP eski milletvekili Turgut Gölen'in kızı ve Özallı yılların ünlü bakanlarından Ali Bozer'in yeğenidir. Ankara Koleji'nde ODTÜ 1970-74'te A. Han bursuyla École de Haute Études Sciences Sociales 1976-1985'te okudu. İlk eşi Fransız'dan boşandıktan sonra 1987 yılında Kemal Derviş'in yakın arkadaşı, liberallerden zamanın Bilgi Üniversitesi rektörü, liberal düşünce topluluğu danışmanlarından Asaf Savaş Akat ile evlendi. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 2000 yılında Paris'e döndü. Hindiçin'i toplumsal araştırmalarına başladı. Nilüfer Göle Akat, TÖSAV danışmanlarından Profesör Celal Gölen'in kardeşidir. Kemal Derviş 2001 yılında Türkiye'ye bakan oldu. Bazı geceler Akatların evinde kendisi için hazır tutulan odada konuk oldu. C.A. Kalyoncu, Saklı Hayatlar Zaman Kitap, sayfa 228-231 ve Sefa Kaplan, Kemal Derviş, Bir Kurtarıcı Öyküsü, bölüm Profesör Savaş Akat Bilgi Üniversitesi, Kemal Gelmem diyebilecek bir insan değil, sayfa 110-117. Mart 2001'de Soros'un adamları Kemal Derviş'le görüşünce Türkiye medyasından ses çıkmaması şaşırtıcı değildi. Çünkü yeni dünya düzeninin hık deyicilerinin yanı sıra faiz haramdır, kahrolsun sermaye, kahrolsun emperyalizm diyenler de artık sivilleşmişlerdir. Sivil toplumcuların Soros severliklerini bir yana bırakıp 1999 yılına dönelim ve dünyada mega spekülatör olarak tanınan George'un İstanbul'da geçirdiği iki günü anımsayalım. 20 Haziran 1999'da Sabancıların konuğu olan George Soros iş adamlarıyla toplandıktan sonra Güler Sabancı'nın eşliğinde Halas adlı yata çıkmış ve TÜSİAD Başkanı E. Yüceoğlu ve eski başkan Halis Komili ile denize açılmıştı. Soros ile yakın görüşenlerden İshak Halaton, eşinin KEDV, Dipnot Groots örgütüne bağlıdır, adlı örgütüne parasal destek aramış ve Soros da onu Budapeşte'ye çağırmıştı. Soros Sabancı Center neden Türkçe olarak Sabancı Merkezi değilse adlı yerde konferans vermişti. Konferansa iş dünyasının ünlüleriyle devlet hazinesini yönetmiş eski bürokratlar, banka yöneticileri büyük ilgi göstermişti. Soros Open Society projesini hani şu Türkiye'de vakıflarla uzun süreler yaşama geçirilmeye çalışılan açık toplum adı verilen yönlendirme işini anlatmıştı. Soros ayrıca Türkiye'nin AB'ye girebilmesi için Balkanlarda yeni bir oluşumun içinde olması gerektiğini belirtmişti. Bununla da yetinmemiş, ABD'yi dünya polisi olmakla, IMF'yi basiretsizlikle suçlamış ve Türkiye'ye sıkı bir akıl vermişti. Sosyal devlet derseniz ekonominiz yıkılır. Kürt sorununu çözmelisiniz. Soros ne önemli ve ne büyük bir adam olduğunu bildirircesine NATO Genel Sekreteri ile görüştüğünü belirtip faizlerin düşürülmesini önermiştir. Önermekle kalmamış, IMF ile TC devleti arasında görüşmelerin sürdüğü bilgisini de eklemişti. Soros deneyimli bir devlet adamı rolündedir bunları söylerken. Nasıl olmasın, hiçbir ülkede bu denli saygınlık kazanmamıştır. Türkiye'nin önde gelen hazine yöneticileri, Merkez Bankası bürokratları, anlı şanlı iş adamları, profesörleri kendisini ilgiyle dinlemektedirler. Açıklamalarına bakılırsa Soros sanki IMF'nin de üstündedir. Hem IMF'yi suçlar görünüyor hem de IMF'nin kendi önerilerini karara bağladığını ima ediyor. Ulusal paraları devirmesiyle ünlenen Soros'a bu denli sevgi gösterme özgürlüğü onu beğenenlerin bileceği iştir. Ama Soros Türkiye'deki para politikasına değinince heyecan da artmış olmalı. Nasıl artmasın ki? Karşılarındaki adamın ve dostlarının içeriden bilgilerle para ve altın borsalarını dalgalandırma hünerleri vardır. Bizim seçkinler Soros ve bağlantılarının piyasalarda oynadığı oyunlara Batı dünyasında hit and run kapitalizm, yani vur ve kaç kapitalizmi denildiğini bilmiyor da olamazlar. Aksini düşünmek, globalleşme düşkünlerini küçümsemek, onları dünyadan habersiz sanmak olur. Üstelik Soros'un şirketleri aracılığıyla Türkiye'de çoktan işbaşı yaptığını, Tuborg'un, İhlas Holding ve İhlas Finans, Türk Petrol ve daha birçok şirketin hisselerine sahip olduğunu, öncelikle onu dinlemekte olanlar bilmiyor olamazlar. Kimin neyi nedenli bildiği ve Soros'u kimin dahi banker manşeti yaptığı ayrı bir konu olmakla birlikte her şeyin de bir ilki vardır. Soros ile eğitim işbirliği yapma ilki Sabancı Üniversitesi'ne nasip olur. Soros Orta Avrupa Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi arasındaki işbirliği girişiminin mütevelli heyeti başkanlığına getirilir. Orta Avrupa Üniversitesi, George Soros'un açık toplum misyonuna uygun elemanlar yetiştirmek üzere 1989'da Yugoslavya'nın Adriyatik kıyısındaki tarihsel kenti Dubrovnik'te oluşturulan Inter University Center adlı örgütün öncülüğünde George Soros'un Peter Hanak, Miklos Vasarhelyi, William Newton Smith, István Teplan, Endre Boştar ve Georgi Litvan ile yaptığı toplantıda alınan kararla kurulur. 1991'de Prag'da 100 öğrencisiyle işlemeye başlayan üniversitenin 40 ülkeden 829 öğrencisi ve Budapeşte ile Varşova'da şubeleri bulunmaktadır. Üniversitenin son konseyinde yer alan ünlüler, öğrencisi az fakat etkisi büyük açık toplum üniversitesine verilen değeri göstermektedir. Büyükelçi Donald M. Blinken, George de Menil, Yehuda Elkana, Albert Fuss, Roger Heiserwinkel, Ton Lantos, Katie Martin, Peter Edwin Mroz, Peder Nadosi, Matthew Nemetz, Liz Robbins, John Edwin Mroz ve John Braidmas. Bunların içinden J.E. Mroz'u tanıyoruz. Kendisi East West Institute'un kurucusu ve başkanı. Türkiye'de Doğu Batı Enstitüsü, East West Institute olarak adlandırılan bu örgüt, anımsanacaktır ki Moskova Project Democracy operasyonunda önemli rol oynamıştır. Yine anımsanacaktır ki Mroz, Tesev ve Arı adlı kuruluşlara sık sık konuk olmuştu. Büyükelçi Matthew Nemetz ise Influent ustalarındandır ve CFR yöneticisidir. 1966'da Başkan Lyndon Johnson'ın ekibinde işbaşı yapan Nemetz, daha sonraları Dışişleri Müsteşarlığı, Clinton'ın Özel Makedonya Yunan Özel Danışmanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Özel Danışmanı, Cyrus Vance'in yardımcılığı, daha sonra onun yerine Sekreterin Makedonya Yunanistan Özel Temsilciliği 1997 yapmış ve son olarak da Güneydoğu Avrupa Balkanlar Demokrasi ve Uzlaşma Merkezi, CDRSEE, Center for Democracy and Reconciliation Southeast Europe yöneticiliğinde bulunmaktadır. CFR'nin 26 Şubat 1997'de zamanın Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün katıldığı Refah Partisi ve Türkiye Dış Siyaseti Yuvarlak Masa Toplantısını yönetmiştir. Dipnot: bu toplantı ve CFR için bakınız ekler CFR. CDRSEE yönetiminde Türkiye'den Osman Kavala bulunmaktadır. CDRSEE destekçileri arasında Coca-Cola Hellenic Bottling Company, George David ile Stacy Politis, Alex Spanos ve US Greek ABD Yunan İş Konseyi bulunmaktadır. Soros'un üniversitesinin konseyinde yer alan en tanıdık kişi, Nedin Ocak 2001'e dek başkanlığını yapmış olan Yunan Kliği Şefi Onassis Vakfı Başkanı, Türkiye'ye ambargo uygulanmasını sağlamış olan ve 2001'de Kemal Derviş'in Türkiye'de göreve getirilişinin hemen ardından Tesev yönetimince İstanbul'a getirilerek Yunanistan'ın ve AB'nin Kıbrıs tezlerini savunma olanağı verilen John Braidmas. Braidmas, Yunan lobisinin has adamlarındandır. ABD, Kongre, 1959-1981 üyesiydi. 1975'te Türkiye'ye ambargo uygulanmasını sağlayan en etkin adamdır. Dipnot: John Braidmas için bakınız, bölüm Tesev. ABD Kongre üyesi John Braidmas, 1993'ten başlayarak 9 yıl boyunca Project Democracy operasyonunun para kaynağı Ned'in yönetim kurulu başkanlığını yaptı. New York Üniversitesi Başkanlığı 1981-1992'de yapan John Braidmas, Clinton'a yakınlığıyla da biliniyordu ve Başkanın Sanat ve Humanitarian Komitesi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştü. Milliyet'te Sami Cohen onunla ilgili bu bilgileri verirken, eski düşman yeni dost diyerek Türkiye medyasının ve entelektüel ortamının duygularına tercüman oldu. Dipnot: Milliyet, 11 Nisan 2001. John Braidmas aynı zamanda Texaco Enerji yöneticisi olarak CFR üyesi ve Sovyet muhaliflerinin Selanik'teki Demokrasi ve Barış Merkezi kurucu direktörüdür. Onassis Vakfı'nca parası sağlanan Helen Mirasını Koruma Cemiyeti, New York Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliğini Türkiye'ye iletmeyen medyacıların bir bilmediği olmalı. Ned'in ve Tesev'in operasyonlarını tam sayfa tanıtan, onların birer psikolojik savaş propagandacısı ustalığıyla anlattıklarını, yarısı yalan sözlerini Türkiye'ye yayma görevini yerine getiren röportajlardan biri daha yayınlanıyor. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki röportajda Ned'in adamlarının özgeçmişleriyle ilgili bazı bilgiler bulunmuyor. Tıpkı Nelson Letsky'nin CIA görevlisi olduğunun unutulması gibi. 14 Nisan 2001 tarihli Cumhuriyet'e konuk olan Braidmas'ın Türkiye'ye uygulattığı ambargo işlerinin demokrasi gereği olduğunu açıklamasına olanak tanınıyordu. Dipnot: Kıbrıs'ın ABD için önemini daha sonraları John Stylides'in merkezi Western Policy Center'da Pentagon uzmanı Yarbay Steve Williams şu sözlerle açıklayacaktır. Doğu Akdeniz'deki lojistik ve operasyonel destek hatlarının güvence altına alınması Türkiye'nin güneyindeki İncirlik hava üssüne ve Türkiye'deki öteki noktalara girmeyi gerektirir. Planlamacılar bu amaçla kullanılacak Yunan adası Girit'teki Souda Körfezi'nin değerini küçük görmemelidirler. Doğu Akdeniz'de en büyük yakıt ve cephane depoları ve aynı zamanda 6. filo için doğal bekleme limanları Girit'te bulunmaktadır. Kıbrıs'taki Britanya hava üssü bölgesinde kuvvet bulundurulmalıdır. Irak'a yapılacak saldırı planlarında Birleşik Devletler'in temel yandaşı Britanya olduğuna göre, Britanya'nın görüşleri ve Doğu Akdeniz'deki benzerleri, Birleşik Devletler karar vericileri için önemli faktörlerdir. Western Policy Center, 20 Ekim 2002. Ambargocu John Braidmus kendisine siz siyasi yaşamınız boyunca her zaman demokrasiye bağlılığınız, her fırsatta eylemlerinizle ortaya koymaya çalıştınız diyerek sunuluyordu. Bu açıklamalara göre Braidmus ambargoyu hukuka saygılı olduğu için istemiş olmalıydı. Tam sayfa yapılan söyleşide Braidmus Kıbrıs'ta soykırıma uzanan katliamlardan söz etmiyordu. Buna gerek de yoktu. Çünkü Braidmus sopa göstermeye gelmişti. Türkiye iktisadi bunalımla köşeye sıkıştırılınca TESEV tarafından çağrılmıştı ve Türkiye'de siyasal değişim gerekliliğinden söz ediyordu. Ama asıl hedef kesinlikle Kıbrıs idi. Braidmus Kıbrıs'tan Türk kuvvetlerinin çekilmesini ve adanın NATO'ya bırakılmasını istiyordu. NATO demek elbette ABD demektir. Braidmus ve benzerleri propaganda yapmalarını sağlayacak olanakları kaçırmazlar ve bu tip propagandayı ulusalcı bir kitleye ulaştırabilmek için can atarlar. Dipnot, pazar konuğu, eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi John Braidmus, Türkiye'deki demokrasiyi değerlendirdi. Siyasi reforma ihtiyacınız var. Leyla Tavşanoğlu, Cumhuriyet 15 Nisan 2001. Ne yazık ki bu tür kişilerle yapılan tek yanlı görüşmelerde ve konferanslarında Türkiye'nin Kıbrıs gibi özel konularını bilen kişiler bulundurulmaz. Braidmus da bu boşluğu değerlendirmiş ve Türkiye ve Türklerin şuna karar vermesi lazım. Biz demokratik bir ülke mi olacağız yoksa sürekli gerileyen, hep arkadan gelen bir devlet mi diyebilmiştir. Sabancıların eğitim alanında ortak girişim başlattıkları üniversite işte böylesine değerlidir. Dipnot, Soros'un İstanbul'daki şubesi Açık Toplum Bebek Bürosu 2003 yılında Sabancı Üniversitesi ile ortak çalışmalara katıldı. Anlaşma konferans ve ikili görüşmeleri Sabancıların Atlı Köşkü'nde akşam yemeği, Cem Boyner, Burhan Karaçam ve Bülent Eczacıbaşı gibi ünlülerle Ulus 29 Sosyete Eğlence Merkezi'nde geçirilen gece izler. Gündüz ve gece ile 21 Haziran sabahında İshak Alaton, Vedat Alaton ve Türkiye'deki temsilci Philip Haas ile yapılan kahvaltının yararı da ayrı bir konu. Para piyasalarının kurallarını koymak ve denetlemekle yükümlü Sermaye Piyasası Kurulu SPK'ya göre George Soros'un kartondan kaplan demesi ve SPK'nın susması akıllarda kalacaktır. 2001 yılı para piyasası yıkımından sonra tarihin en büyük çöküşüyle karşılaşan Türkiye'ye Washington'dan hükümet ortağı olan Kemal Derviş'in açık kalan telefon defterindeki Soros satırı da hep anımsanacaktır. Türkiye'nin ünlülerini karşısına alıp iktisat ve siyaset dersleri veren George Soros aslında kimdir? Nereden nereye gelmiştir? Dünya onu nasıl bilir? Bunu salt halkın değil devletin yönetimine geçenlerin ve geçmeyi düşünenlerin de bilmesi gerekir. Hit and run kapitalizm ve geciktirilen mahkumiyet. Deneyimli devlet adamı rolünde konuşan George Soros hiçbir ülkede bu denli saygınlık kazanmamıştır herhalde. Türkiye'nin önde gelen yöneticileri, Merkez Bankası bürokratları, iş adamları, profesörler kendisini ilgiyle dinlemektedirler. Açıklamalarına bakılırsa Soros sanki IMF'nin de üstündedir. Suçlar gibi göründüğü IMF'nin kendi önerilerini karara bağladığını da ima etmekten geri kalmamaktadır. İşin ilginç yanı da işte buradadır. Soros arada bir IMF uygulamalarının yanlışlığından, Dünya Bankası'nın iktisadi düzene zarar verdiğinden söz etmekle kalmaz. ABD'nin dünya egemenliği girişiminin yanlışlığını da yineler. Oysa George Soros ABD dış politikasını yönlendiren bazı kaynaklara göre de yöneten CFR, Council on Foreign Relations örgütünün üyesidir. Soros ABD siyasetine uygun olarak ülke pazarlarının sonuna dek açılmasını savunur. ABD'nin eski güvenlik yöneticileriyle kurulan örgütlerde yönetim kurulu üyesidir. Onun kuru sözden öteye geçmeyen sözde muhalif açıklamalarını kapitalist batı egemenliğinin çöküşüne kanıt olarak ileri sürmek yanıltıcıdır. Bunu daha sonra göreceğiz. Şimdi İstanbul gününe dönelim. Ulusal para piyasalarını alt üst etmekle ünlenen Soros'a sevgi göstermek sivil olanların bileceği iştir. Ama Soros Türkiye'nin para politikasına değinince salonlardaki heyecan da artmış olmalı. Seçkinler Soros ve bağlantılarının piyasalarda oynadığı oyunlara Batı dünyasında hit and run kapitalizm, vur ve kaç kapitalizmi denildiğini bilmiyor olamazlardı. Aksini düşünmek, globalleşme düşkünlerini küçümsemek, onları dünyadan habersiz sanmak olur. Soros'un şirketleri aracılığıyla Türkiye'de çoktan işbaşı yaptığını, birçok şirketin hisselerine sahip olduğunu, öncelikle onu dinlemekte olanlar bilmiyor olamazlardı. Ünlülere iktisat ve siyaset dersleri veren George Soros kimdir? Nereden nereye gelmiştir? Dünya onu nasıl bilir? Bunları salt halkın değil, devlet yönetimine geçenlerin ve geçmeyi düşünenlerin de bilmesi gerekir. Amerika'dan transfer edilen yeni tişörtlüler ve şortlular zaten biliyorlardır. Soros'un kimleri temsil ettiğini anlayabilmek için birkaç operasyona göz gezdirmekte yarar var. 1993 Mart'ında Soros'tan sızan habere göre Çin büyük miktarda altın alacaktır. Haber sızıntısını altına hücum izler, altın fiyatı %20 yükselir. Bu arada George Soros ve dostu Sir James Goldsmith'in ellerindeki altınları gizlice sattıkları ileri sürülür. Altına hücum edenler aldanmışlardır. Haziran 1993'te London Times Financial Editörü A. Kaletsky Soros'tan aldığı mektuptan söz eder. Soros, down with the Deutschmark, Alman markıyla yerin dibine demekte ve ellerindeki Alman tahvillerini satıp yerine Fransız tahvilleri alacaklarını bildirmektedir. Mark sallanır, Fransa'da tahvil yükselir. İşlem tamam, kazanç da kazançtır. Soros ve arkadaşlarının 1993 Fransa işlemleri 1980'lere dayanır. Société Générale Bankası'nın özelleştirilmesi sırasında gerçekleştirdikleri oyunlarla çok iyi kazanırlar. Bankanın özelleştirme ihalesinden önce içeriden bilgi aldıkları ileri sürülen Soros ve adamları kazanmışlar ama bu arada ihale de iptal edilmiştir. Paris savcısı Marie-Christine Daubigné, 1987 yılında George Soros, Fransa Maliye Bakanlığı görevlilerinden Jean-Charles Nauri, bankacı Lübnanlı Samir Trabulsi ve bankacı Jean-Pierre Peyrot ve Edmond Safra ile Robert Maxwell hakkındaki soruşturma açar. Soros bu bilgi sızdırma sonucunda 2 milyon 200 bin dolar, Samir Trabulsi 3,5 milyon dolar ve Maliye Bakanlığı görevlisi Charles Nauri de 289 bin 200 dolar kazanmışlardır. İçeriden bilgi sızdırarak vurgun yapmanın karşılığı 2 yıl hapis ya da en az 1,5 milyon dolar cezadır. Ne ki Türkiye'de hızlı adalet işlemleri için düzeltmeler isteyen Batı Avrupa'da Hollanda, İngiltere, İsviçre, Lüksemburg'dan istenen bilgiler 14 yıl gecikmeyle Kasım 2002'de gelir. Savcı dosyayı rafa kaldırmamıştır ama hapis cezası isteme olanağı da kalmamıştır. Sanıklar hakkında para cezası istemiyle dava açılır. Ne ki bu arada Safra ve Maxwell dünyadan ayrılmışlardır ve artık onların tanıklığı olanak dışıdır. Dipnot, Insider Trading Trial Begins for Soros, The Washington Times, November 8, 2002. Mahkeme 20 Aralık 2002'de Soros'un el altından bilgi sızdırma yoluyla piyasada hile yaparak suç işlediğine ve 2 milyon 200 bin euroluk para cezasına karar verdi. Dipnot Reuters, 20 Aralık 2002. Vurkaç kapitalizminin en önemli kurulu denetimden kaçınmak için ABD'de vakıf ağı kurmaktır. Zaten Amerika'nın ne kadar kartel ailesi varsa onların o kadar vakıf içinde vakıfları, think tankleri de vardır. Bu tür vakıfçıların öncüsü Rockefeller ailesidir. Kişisel paralar ve mallar vakıflarda, fonlarda, hisse senetlerinde, yabancı bankalarda, yabancı devlet tahvillerinde gezdirilir. Büyük paralar ülkelere girip çıktıkça çöküntüler oluşması o denli kolaylaşmıştır. Giriş çıkış sahibine kazandırırken ABD ve Batı Avrupa'ya da siyasal çıkarlar sağlamaktadır. Küreselleşmenin önündeki engellerin kaldırılmasından amaç işte bu dolaşımın ve yıkımın özgürleşmesidir. Dipnot, Rockefeller ağı geniş bilgi Gary Allen, The Rockefeller File. Devlet adamları ve entelektüel dünya ile ilişki kurmanın en kestirme yolu ise cemaatler oluşturmaktır. 1980'lerin sonlarında Sovyet ülkesine demokrasi ihraç etmekte olan Ned'in en büyük destekçisi Soros, Riza Gorbaçov ile Cultural Initiative Foundation Vakfı'nı kurdu. Soros'a göre vakıf işinin maliyeti 100 milyon dolardır. Dipnot, Soros on Soros, Staying Ahead of the Curve, 1995'ten çeviri para yönetiminin sihirbazı Soros Soros'u anlatıyor, sayfa 109. Kısa süre sonra Gorbaçov bir oldu bittiğine devrildi. Bu karışıklık arasında Boris Yeltsin, Project Demokrasi eylemi sonucunda tankın üstünden devlet başkanlığı koltuğuna atladı. Soros, Rusya'yı çok sevdiğinden yardımcı olmak için Harvard'lı Profesör Jeffrey Sachs'ı devreye soktu ve Rus ekonomisine şok terapisi uygulandı. Uygulamayı Soros'tan dinleyelim. Bir grup iktisatçıyı Sovyetler Birliği'ne yönelttim. Polonya'da birlikte iş yaptığım John Sass çok iştahlıydı. Sass İtalya'dan Romana Prodi ve IMF'den David Finch'i önerdi. Ben de IMF'den Stanley Fisher'ı, Dünya Bankası'ndan Jacob Frankel'i, Harvard'dan Larry Summers'ı ve İsrail Merkez Bankası'ndan Mihail Bruno'yu önerdim. Dipnot: W. Engdahl, The Secret Financial Network Behind Wizard, George Soros. E.İR.E. Special Report, sayfa 32-38. Şok terapi. Rusya'da sanayi kredileri, şok terapi 1992 ile durduruldu. Devlet kendi şirketlerini birdenbire parasız bıraktı. Sonuç, denetim dışı enflasyon. Rus sanayisi ile birlikte rublenin çöküşü ve dostlardan Mark David Rich kolları sıvadı. Rusların alüminyumunu yok pahasına satın alıp dumping fiyatla Avrupa'ya sattıktan sonra Sibirya petrolünün dış satımını ele geçirdi. Dipnot: Wall Street Journal, May 13, 1993. Yeri gelmişken sınır tanımayan çok yönlü ticaretin ustası Rich'i biraz olsun tanımakta yarar var. İlginç bankalar merkezi Zug, İsviçre, kentinin kralı olarak da ünlenen Mark Rich, 33 milyar dolarla 27 ülkede iş çevirmektedir. Dipnot: M. Dobbs, Rich Made His Fortune by Breaking the Rules, Washington Post Foreign Service, March 13, 2001. Türkiye Mark Rich adını 2001 başlarında öğrendi. FBI İsviçre'de şatoda yaşayan Rich'i bir türlü bulamamaktadır. Dipnot: Mark Rich, Alley 6 Meeting on New York, Texas, The Washington Post, March 4, 2001. Eski federal savcı Ray Giuliani'nin Rich için düzenlediği 1982 soruşturması dosyasındaki 51 suçun özeti, silah ticaretinde kaçakçılık ve 48 milyon dolarlık vergi kaçırmaktır. ABD tarihinin en büyük kaçakçılığıdır bu. Aranan listesinin en önemli ilk 10 kişisi arasındadır Rich. Dipnot: M.D. Rich, 1966 yılında İngiliz ayakkabı fabrikatörü E. Eisenberg'in kızı Dennis Eisenberg ile evlenmişti. Martin Kettle, Clinton Defined as FBI Orphans Inquiry, Washington Guardian, February 16, 2001. Mark Rich hızlı bir tüccardır. Soros, ABD yönetimini Kosova olayları gerekçesiyle Sırbistan'ı bombalamayla kışkırtırken, Mark Rich ambargoyu delerek Sırbistan'a petrol satıyordu. Rehine bunalımı döneminde petrol karşılığında İran'a roket yönlendirme sistemleri satan Mark Rich, Irak ambargosunu da delerek Irak petrolünü pazarlamıştı. ABD, İspanya, İsrail vatandaşı olan Jamaika, İngiltere, Doğu Avrupa ülkelerinde, Sovyetler Birliği'nde ve İsrail'de yaşayan Mark Rich, metal borsasının en önemli aktörüdür. Romanya'da rafineri sahibidir, merkez büroları İspanya'da, fabrikaları Avustralya, Sardunya ve Batı Virginia'dadır. Nikel, kurşun, çinko, kalay, krom, magnezyum, bakır ve kömür piyasasına egemendir. Türkiye'de Rich'in ticari ilişkilerinde önemli bir yer tutar. Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne krom ihracatı Mark Rich'in şirketlerince yapılır. Petrol, gaz, çinko, krom ve benzeri ticaretini İsviçre adresli Glencore şirketi ve bağlılarınca gerçekleştirilir. Glencore şirketinin %71 hissesi Mark Rich'e aittir. Dipnot: Mark David Rich 1934'te Belçika'da doğdu. Ailesi önce Vichy Fransa'ya ve daha sonra 1941'de ABD'de Kansas City'ye, oradan da New York'a göçtü. 1974'te Philip Brothers ile İsviçre'de bir şirket kurdular. 1970-1980'lerde büyük kazançlar elde ettiler. Sivil örgütlere yardım ve kültürel kuruluşlara 100 milyon dolara yakın bağışlarda bulundular. David Ruppe, ABC News.com. Dipnot: M. Mustafa Çınkı, Krom'un IMF, DTÖ kıskacında özelleştirmeye kadar uzanan kanlı öyküsü. Müdafaa-i Hukuk, Mayıs 2002 sayı 45, sayfa 59. Dipnot: Mark Rich, Glencore'daki hisselerini 2001 yılında sattı. Kaliteli hükümet hareketi. İsrail devlet yönetimi Rich'in arkasındadır. Zamanın İsrail Başbakanı Ehud Barak, Rich bağışlansın diye Clinton'a iki kez telefon eder. Mossad Başkanı Shabtai Shavit ise başkana bir mektup göndererek Rich'in geniş ilişkileriyle önemli işler başardığını belirtir. İsrail'deki vakıflar da geri kalmazlar ve ABD Başkanı'na mektup yollarlar. Tel Aviv'deki Mark Rich Foundation adlı vakfı, The Movement for Quality Government adlı kuruluşu Michael Herzog yönetmektedir. Michael Herzog, Ehud Barak'ın hükümet sekreteri Yitzhak Herzog'un eşiydi. Yitzhak Herzog ise eski devlet başkanı Chami Herzog'un oğludur. Chami Herzog, Çin ve Kazakistan gezilerini Shaul Eisenberg'in özel uçağıyla yapacak denli yakın ilişkiler içindedir. Dipnot: Barry Chamish, Another Cruel May Save the Day, Rance, 12-7-2000. Ayrıntılar bunaltıcı olmakla birlikte Türkiye'ye dek gelip açıklık ve ahlaklı yönetim önerenlerin niteliğini bilmek bakımından önemli olmalı. Bu nedenle küçük bir ayrıntı daha eklemek gerekiyor. FBI ve Interpol tarafından aranan en önemli adam konumunda bulunan Mark Rich'in eşi ABD'de ünlüdür. Dipnot, Mark Rich ve Dennis Eisenberg kaçakçılık dönemleri başlayınca 1993'te boşanmışlardır. Dennis Eisenberg Rich bir yandan Sister Sledge, Bette Midler, Celine Dion gibi şarkıcılara güfte yazarken öte yandan AKEV'den de ayağını kesmemiştir. Manhattan ve AKEV White House sosyetesinin seçkinlerinden Dennis Eisenberg Rich, Demokratik Parti'ye 500 bin doların üstünde, Hillary Rodham Clinton'ın başkanlık kütüphanesi projesine ise 450 bin dolar katkıda bulunmuştur. Bu arada Hillary Clinton'ın senatörlük seçimlerini kazandıktan kısa bir süre sonra teşekkür etmek ve İsrail'e desteğini göstermek üzere Tel Aviv'e gittiğini anımsamalı. Dipnot Martin Cuttle, Washington Guardian, February 16, 2001. Öte yandan Mark Rich'in avukatı ve lobicisi Jack Quinn de önceleri AKEV müşavirliği ve daha sonra da Clinton'ın yardımcısı olan ve 2001 sonunda AD başkanlığı seçimini kıl payı farkla kaçıran Al Gore'un personel şefliğini yapmıştır. Bunca yararlı ilişkilerden sonra hem İspanya hem de İsviçre vatandaşı olan Mark David Rich ve suç ortağı Pinkus Green, yani Pinky, Clinton başkanlıktan ayrılmadan önce bağışlanan 141 kişi arasına girerler. Ne ki Rich başkanların bağışladığı ne ilk ne de son kişidir. Dipnot Taking Liberties Money, Mossad and March, Rich. April-June 2001. Bid to win pardon for Rich detailed. Washington Post March 24, 2001. Robert Scheer, many a U.S. president pays the pardon piper. National Column, Los Angeles Times March 6, 2001. Rich'in adı gibi zengin ilişkilerinden ve şok terapi operasyonlarından yararlanan ikinci ünlüye geçebiliriz. İkinci dost Shaul Eisenberg, Özbekistan'da tekstil işine girer. Özbek yönetimi işin içeriğini ayrım sayınca Eisenberg'e yasak koyar. EİR'de yazan Eikdal bu yasaklama sonucunda Mossad'ın Orta Asya planlarının büyük darbe aldığını belirtmektedir. Dipnot 1992 sonunda Eisenberg'in girişimleriyle ABD-İsrail ortak pamuk üretimi projesi için 400 milyon dolar kredi sağlanır. Barry Chamish adı geçen yayın. Eisenberg oldukça deneyimlidir. Kore'de 1961 hükümet darbesinden sonra diktatör olan Park, temiz toplum için gerekli işleri bitirir bitirmez iki numaralı darbeci General Kim Jong-pil, K-Sia Koreyan CIA'yı kurar. Sıra kirli işlere gelmiştir. Yeni yönetimin has adamları Unification Family tarikatının kurucusu Sung Myung Moon ve ABD'de yönetimle rüşvetli ilişkiler kurup para sızdıracak olan Tong Sung Park'tır. Dipnot Unification Church'un başlangıçtaki adı Unified Family, birleşmiş ailedir. Shaul Eisenberg, Japon sermayedarlarıyla da işbirliğine girişen Kim Jong-pil için arabuluculuk yapar. Hem şirketler hem KJ-pil hem de Eisenberg kazanır. 1979'da Çin ile İsrail'li silah üreticileri arasındaki ilk ilişkiyi de Shaul Eisenberg kurmuştur. İsrail 1990'da Orta Asya'ya Shaul Eisenberg ile girer. Shaul Nehemiah Eisenberg Polonya'da doğmuş, daha sonra Şangay'a, oradan da Japonya'ya gitmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti ile de iyi ilişkiler kuran Eisenberg, bir Japon ailesiyle geliştirdiği ilişkilerle ticari yaşamda hızla yükselmiş, Kore'de çimento ve kimyasal fabrikalarına, Şili'de madenlere sahip olurken Orta Amerika'da yoğun ticari ilişkiler geliştirmiştir. 1968'de İsrail'e dönünce Eisenberg yasası da denilen kararlarla Eisenberg'e vergi bağışıklığı tanınmıştır. İsrail iktisadi yaşamında dal budak salan Eisenberg silah ticaretinde yoğunlaşmıştır. Dipnot Çin'den Suudi Arabistan'a füze satışına İsrail yardımcı oldu. İsrail Foreign Affairs December 1987'ni aktaran Andrew and Leslie Cockburn Dangerous Liaison sayfa 13-362. Gücü öylesine yükselmiştir ki hem Çin ile hem de Suudi Arabistan ile silah ticareti yapabilmiştir. Onun bu başarısında ve egemenliğinde Mossad'dan transfer edilen elemanların yararı olmuştur kuşkusuz. 13 yılını İran'da geçiren, Irak'ta Kürt isyanını örgütleyen, CIA ile üst düzey ilişkileri yürüten, ABD başkanlarıyla doğrudan görüşebilen ünlü Mossad elemanı David Kimche, 1985'te Shaul Nehemiah Eisenberg'in Tel Aviv'deki Aisha House adlı holding şirketinin temsilcisi olmuştur. Aynı şirkette 1968-1973 arasında Mossad yöneticiliği yapan Zvi Zamir ile İsrail İç Güvenlik Örgütü Shin Bet'in yöneticisi Amos Manor'da çalışmıştır. Nicky Eisenberg ile çalışanların en ünlüsü Abraham Bendor'dur. İsrail için hassas teknolojik bilgi istihbaratı yapan gizli kuruluş LAKAM adına Department of Electronics İsrail elemanı maskesiyle çalışan Abraham Bendor, İsrail İç Güvenlik Örgütü Shin Bet'in yöneticiliğinden emekli olduktan sonra Eisenberg ile çalışmaya başlamıştır. Dipnot, LAKAM'ın elemanları arasında Dirty Rafi olarak da bilinen Rafael Eritan'dır. LAKAM istasyon şefi Eritan, Pensilvanya'daki nükleer maddeler sanayisi NUMEC'e casus olarak sızmıştır. Daha sonra yapılan soruşturmalarda bu tesisten önemli miktarda zenginleştirilmiş uranyumun kaybolduğu saptanmıştır. Eritan, 1970'lerin ortalarında Ariel Sharon, Başbakanlık Güvenlik Danışmanı olunca onun yardımcılığı görevini üstlendi. Daha sonra LAKAM başkanlığı da yapan Eitan, Lübnan falangistlerini desteklemesiyle ünlenmiştir. Yediu Aharanot, 13.387, Hoalam Aze, 19.887 ve Haaretz, 1.385'ten aktaran Cockburn, sayfa 85-92-202. Eitan, 1980-89 arasında görev yaptığı Beyrut'ta TC İstihbarat Kurumu MİT görevlisi Hiram Abbas'la görev yapmıştır. Soner Yalçın Bay Pipo. Dipnot, merkezi Tel Aviv'de bulunan büyük holding şirketinin sahibi olan Eisenberg, Mart 1997'de Pekin'de ölmüştür. Ed Blanche, Israel and Turkey Look to Extend Their Influence into Central Asia, James Intelligence Review, August 2001. Şimdi yeniden Rusya'ya dönüp demokrasi ağına koşut olarak geliştirilen ilginç ilişkilerden bir örneğe değinebiliriz.